Ayrım 14.
Kan içiciler, zalimler ya da öyle oldukları halde sureti haktan gözükenler olmasın sakın. Mutsuz kardeşlerine bir zaferin ve mutluluğun umudunu yalnız içimizdeki düşmana karşı açacağın savaşla verebileceğini sen de görüyorsun değil mi? O zaman bu savaşın kahraman askerlerle, gazilerle değil, muhbirlerle, cellatlarla, polisle, işkencecilerle birlikte verilecek bir savaş olduğunu da görüyorsun demektir. Umutsuzlara sefaletin sorumlusu olan bir suçlu göstermeli ki, onun başının ezilmesiyle cennetin yeryüzüne ineceğine inanabilsinler. Bizim son 300 yıldır yaptığımız da yalnızca budur. Kardeşlerimize umut verebilmek için aralarındaki suçluları gösteriyoruz onlara. Onlar da ekmek kadar umut istedikleri için inanıyorlar. Suçluların aralarında en zeki ve en dürüst olanları, her şeyin bu mantıkla yapıldığını gördükleri için cezaları infaz edilmeden önce varsa eğer, küçük suçlarını biri 10 katıp anlatıyorlar ki, mutsuz kardeşler hiç olmazsa biraz daha umutlanabilsinler. Bazılarını af bile ediyoruz. Aramıza katılıp suçlu avına çıkıyorlar. Kur'an gibi umut da yalnız vicdani hayatımızı değil, bizim dünyevi hayatımızı da ayakta tutuyor. Umudu ve özgürlüğü, ekmeği beklediğimiz yerden bekleriz çünkü. 3. Senden beklenilen bütün bu güç işleri başarabilecek kadar kararlı, kalabalıklar içinden suçluları gözünü kırpmadan çekip çıkarabilecek kadar adil ve pek istemeden de olsa onları işkenceden geçirebilecek kadar, bütün bu işlerin üstesinden gelebilecek kadar güçlü olduğunu biliyorum. Çünkü osun sen. Ama bu umutla ne kadar oyalayabileceksin bu kalabalıkları? Bir süre sonra işlerin düzelmediğini görecekler. Ellerindeki ekmek büyümediği için senden aldıkları umut da tükenmeye başlayacak. O zaman kitaba ve her iki dünyaya olan inançlarını kaybetmeye başlayacaklar gene. Kendilerini bir gün önce yaşadıkları derin karamsarlığa, ahlaksızlığa, ruhsal sefalete kaptıracaklar. En kötüsü senden şüphelenmeye, senden nefret etmeye başlayacaklar. Muhbirler senin cellatlarına ve çalışkan işkencecilerine seve seve teslim ettikleri suçlular için vicdan azabı duymaya başlayacaklar. Polisler ve gardiyanlar yaptıkları işkencelerin anlamsızlığından öyle bir yorulacaklar ki ne en son yöntemler oyalayacak onları ne de senin onlara vermeye çalıştığın umut. Dar ağaçlarından salkım salkım üzümler gibi sallandırılıveren talihsizlerin boşu boşuna kurban edildiğine karar verecekler. O kıyamet gününde artık ne sana ne senin onlara anlattığın hikayelere inanacaklarını görüyorsundur. Ama daha kötüsünü de görüyorsundur. Hep birlikte inanacakları bir hikaye kalmayınca hepsi tek tek kendi hikayesine inanmaya başlayacak. Herkesin kendi hikayesi olacak, herkes kendi hikayesini anlatmak isteyecek. Kalabalık şehirlerin kirli sokaklarında, bir türlü çeki düzen verilemeyen çamurlu meydanlarında, milyonlarca sefil, başkalarının çevresinde bir mutsuzluk halesi taşır gibi taşıdıkları kendi hikayeleriyle, uykuda gezerler gibi hüzünle gezinecekler. O zaman onların gözünde sen o değil, Deccal olacaksın artık. Deccal de sen. Bu sefer senin değil Deccal'in, onun hikayelerine inanmak isteyecekler. Zaferle geri dönen ben ya da benim gibi biri olacak Deccal. O da bu mutsuzlara senin yıllardan beri onları kandırdığını, umut değil onlara yalan aşıladığını, aslında o değil Deccal olduğunu söyleyecek. Belki buna da gerek kalmayacak. Ya Deccal'in kendisi ya da yıllardır senin kendisini kandırdığına karar vermiş bir mutsuz, bir gece yarısı karanlık bir sokakta tabancasının kurşunlarını senin bir zamanlar kurşun işlemez sanılan ölümlü gövdene boşaltıverecek. Böylece yıllarca onlara umut verdiğin ve yıllarca onları kandırdığın için artık alışıp sevmeye başladığın çamurlu sokakların, kirli kaldırımların birinde bir gece ölünü bulacaklar. 15. Bölüm. Karlı Gecenin Aşk Hikayeleri. İşsiz güçsüz adamlarla masal, hikaye arayanlar. Mevlana. Sirkeci'den Galatasaray'a gelirken takside yanına oturduğu siyah beyaz filmlerden çıkmış adamı yeniden gördüğünde Galip, Türkan Şoray benzerinin odasından yeni ayrılmıştı. Beyoğlu karakolunun önündeydi. Nereye gideceğine karar veremiyordu. Mavi ışığı yanıp sönen bir polis arabası köşeyi dönüp kaldırıma yanaşınca bir an durakladı. Arabanın aceleyle açılan arka kapısından ite kaka çıkarılan adamı hemen tanıdı. İki polisin arasındaydı. Üzerindeki o siyah beyaz filmlere yakışır hava kaybolmuş, gecenin lacivert ve suçlu renklerine uygun bir canlılık gelmişti yüzüne. Dudağının kenarında karakolun cephesini her türlü baskına karşı ışıl ışıl aydınlatan lambaların parlak ışığının yansıdığı koyu kırmızı bir kan izi vardı ama silmiyordu. Takside sıkı sıkıya sarıldığı iş adamı çantası polislerin birinin elindeydi. Suçunu kabul etmişlerin tevekkülüyle önüne bakarak yürüyordu. Ama hayatından da fazlasıyla memnun gibiydi. Karakolun dış merdivenlerinin önünde Galip'i görünce bir an tuhaf ve korkutucu bir keyifle baktı. ''İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar dedi Galip kararsızlıkla. Kim o diye sordu polislerden biri Galip'i işaret ederek. Adamı ite kaka karakoldan içeri soktukları için Galip konuşmanın devamını işitemedi. Ana caddeye çıktığında saat 1'i geçiyordu. Karla kaplı kaldırımlarda hala gelip geçenler vardı. İngiliz konsolosluğunun bahçesine paralel sokaklardan birinde diye düşünüyordu Galip. Yalnız Anadolu'dan para yemeye gelen hacı ağaların değil, okumuş yazmışların da gittiği sabaha kadar açık bir yer varmış. Bu bilgileri böyle yerlerden alaycı bir dil kullanıyormuş gibi yaparak söz eden sanat dergilerinden rüya edinirdi. Tokatlayan otelinin eski binasının önünde Galip İskender'le karşılaştı. Nefesinden bol bol rakı içtiği anlaşılıyordu. BBC'den gelen televizyoncu takımını Pera Palas'tan almış, bir bin bir gece İstanbul'u yaptırmak için onları gezdirmiş. Çöp tenekelerini karıştıran köpekler, esrar ve halı tüccarları, göbekli göbek dansözleri, pavyon kabadayıları vesaire. Arka sokakların birinde de bir pavyona götürmüş. Eli çantalı tuhaf bir adam anlaşılmayan bir kelime yüzünden kavga çıkarmış orada. Onlarla değil başkalarıyla polisler gelip adamı yaka paça götürmüşler. Bir başkası da pencereden tırmanıp kaçmış. Bu kargaşadan sonra da masalarına çevreden gelen başkaları da oturmuş. Ve böylece isterse şimdi Galip'in de katılabileceği eğlenceli bir gece başlamış. Galip fitresiz sigara arayan İskender'le Beyoğlu'nda aşağı yukarı yürüdükten sonra kapısında gece kulübü yazan pavyona gitti. Galip'i neşe, ilgisizlik ve yürütüyle karşıladılar. İngiliz gazeteciler arasındaki güzel bir kadın hikayesini anlatıyordu. Fasıl heyeti susmuş, numarasına başlayan hokkabaz, kutuların içinden kutular, o kutuların içinden başka kutular çıkarıyordu. Yardımcısı kızın bacakları çarpıktı, göbeğinin biraz altında sezaryen ameliyatının dikiş izleri vardı. Galip kadının herhangi bir çocuğu değil, yalnızca elindeki uykulu tavşanı doğurabileceğini düşündü. Zati Sungur'dan yürütme kaybolan radyo numarasından sonra kutulardan gene kutular çıkmaya başlayınca pavyonda ilgi aldı. Masanın öteki ucunda oturan İngiliz kadının anlattıklarını İskender Türkçe'ye çeviriyordu. Galip başını kaçırdığı hikayenin anlamını kadının anlamlı yüzünden okuyabileceğini iyimserlikle inanarak dinledi. Hikayenin geri kalan kısmından bir kadının hikayeyi anlatan kadının kendisi diye düşündü Galip. Kendisini 9 yaşından beri tanıyan ve seven bir erkeği apaçık bir gerçeğe, bir dalgıcın getirdiği bir Bizans parasının üzerindeki belirli bir anlamı inandırmak istediği, ama kadına duyduğu sevgiden başka bir şey göremeyen erkeğin gözlerinin birlikte tanık oldukları bu sihire kapandığı, yalnızca aşkının heyecanıyla şiirler yazabildiği anlaşılıyordu. Böylece dalgıcın denizin dibinde bulduğu Bizans parası yüzünden amca çocukları en sonunda evlenebilmişler. Ama paranın üzerinde gördüğü yüzün büyüsüne inanan kadının hayatı bütünüyle değişirken erkek hiçbir şey anlayamamış dedi kadının dediklerini Türkçe söyleyen İskender. Bu yüzden kadın ömrünün sonuna kadar tek başına kulede yaşamış. Galip kadının erkeği terk ettiğini düşündü. Hikayenin sonunun geldiği anlaşılınca uzun masada oturanların takındıkları o insani duygulara saygılı insancıl sessizlik Galip'e saçma gözüktü. Güzel bir kadın budala bir erkeği terk etti diye herkesin kendisi gibi sevinmesini istemiyordu belki. Ama güzel kadının güzelliği yanında yarısını dinlediği hikayenin trajik, böyle gösterişli kelimeler izleyen o yapmacıklı ve budalaca sessizliğe bürünmüşlerdi çünkü ve acıklı sonu gülünçtü. Hikayesini bitirdiğinde Galip anlatıcı kadının güzel değil yalnızca cana yakın olduğuna karar vermek istedi. Bundan sonraki hikayeye başlayan uzun boylu adamın adını şurada burada daha önceler işittiği bir yazar olduğunu Galip İskender'in sözünden anladı. Gözlüklü adam anlatacaklarının gene bir yazara ilişkin olduğunu söyleyerek dinleyicilerini bu yazarın kimliğini kendisininkiyle karıştırmamaları için uyardı. Yazar bunu biraz utanan, biraz da sofradakilerle yakınlık kurmak ister bir tavırla söylerken, tuhaf bir şekilde gülümsediği için Galip yazarın niyeti konusunda kararsız kalmıştı. Yazarın anlattığına göre uzun yıllar kendi evinde, kendi başına, hiç kimseye göstermediği, gösterse de kimsenin yayımlamayacağı romanlar, hikayeler yazmış bu adam. Saplantıyla bağlı olduğu işine, o zamanlar işte değilmiş, kendini o kadar vermiş ki yalnızlık yazar için bir tür alışkanlık olmuş. İnsanları sevmediği ya da hayatlarına itirazları olduğu için değil, kapalı kapı ardındaki yazı masasından bir türlü ayrılamadığı için insan içine çıkamıyormuş. Masasının başında yapayalnız yaşaya yaşaya yazarın toplumsal hayat alışkanlıkları öyle körelmiş ki 40 yılın tekinde insan arasına çıktığında, kalabalık içine girdiğinde şaşırıp bir köşeye çekilir, masasının başına döneceği saatleri beklermiş. Masasının başında her gün 14 saatten fazla zaman geçirdikten sonra sabaha doğru günün ilk ezan sesleri şehrin minarelerinde ve tepelerinde birbiri arkasından duyulurken yazar yatağına girer, onca yılda bir kere o da rastlantıyla görebildiği sevgilisini düşlermiş. Ama bu kadını herkesin sözünü ettiği cinsten bir aşkla ya da cinsellik duygusuyla değil, yalnızca yalnızlığın tersi olabilecek düşsel bir yoldaşlık özlemiyle hayal edermiş. Aşkı yalnızca kitaplardan anlayabildiğini, cinsellik konusunda ise fazla heyecanlı olmadığını söyleyen yazar, düşlediği bu olağanüstü güzel kadınla yıllar sonra evlenmişti. Tıpkı o sıralarda yayımlanan kitapları gibi hayatında fazla bir değişiklik yapmamış bu evlilik. Gene günde 14 saati yalnız başına masasında oturarak geçiriyormuş yazar. Gene hikayelerindeki cümleleri sabırla ağır ağır yeniden kuruyor, yeni hikayeler için ayrıntılar düşlerken saatlerce masasının üzerindeki boş kağıtlara bakıyormuş. Hayatındaki tek değişiklik sabaha doğru girdiği yatağında sessizce uyuyan güzel ve sessiz karısının gördüğü rüyalarla kendisinin sabah ezanını dinlerken alışkanlıkla kurduğu düşler arasında hissettiği koşutlukmuş. Karısının yanında uzanıp hayal kurarken artık yazara kendi düşleriyle karısınınkiler arasında bir ilişki var gibi geliyormuş. Tıpkı nefes alıp verişlerinde farkında olmadan kurulan ve alçak gönüllü bir müziğin iniş çıkışlarını hatırlatan ahenk gibi. Yazar yeni hayatından memnunmuş. Uzun yalnızlık yıllarından sonra başka birisinin yanında uyumak ona zor gelmiyormuş. Güzel kadının nefesini dinleyerek hayal kurmaktan, rüyalarının birbirine karıştığını inanmaktan hoşlanıyormuş. Bir kış günü karısı üzerinde fazla durulabilecek bir bahane göstermeden kendisini terk edince yazar için zor günler başlamış. Sabah ezanını dinleyerek yattığı yatağında eskisi gibi düş kuramıyormuş bir türlü. Evliliğinden önce ve evliliği sırasında kolaylıkla kurup huzuruyla uyuduğu hayaller istediği inandırıcılık ya da parlaklık düzeyine bir türlü çıkamıyormuş. İstediği gibi yazamadığı bir romandaki gibi sanki düşlerinde sırrı ortaya çıkmayan, yazarı korkulu çıkmaz sokaklara sürükleyen bir yetersizlik, bir kararsızlık varmış. Karısının kendisini terk ettiği ilk günlerde yazarın rüyalarındaki bu düşüklük öyle bir hale gelmiş ki her zaman sabah ezanlarıyla uyuyabilen yazar ilk kuşların ağaçlarda ötmesinden, martıların geceleri hep birlikte toplaştıkları şehrin damlarını terk etmesinden, çöp kamyonuyla ilk belediye otobüsünün geçmesinden çok sonra bile uyuyamıyormuş. Daha da kötüsü düşlerindeki ve uykusundaki bu eksikliğin yazarın yazdığı sayfalarda da kendisini göstermesiymiş. 20 kere yeniden yazsa da en basit cümleye bile istediği canlılığı veremediğini görüyormuş yazar. Bütün dünyasını saran bu buhrandan çıkabilmek için yazar çok emek vermiş. Kendini yeni bir sıkı düzene sokmuş, eski düşlerinin ahengini bulabilmek için onları tek tek hatırlamaya zorlamış kendini. Haftalar sonra gene sabah ezanlarıyla huzurla uyuduğu bir uykunun hemen arkasından, uykuda yürür gibi kalkıp başına oturduğu yazı masasında istediği canlılık ve güzellikte cümleler yazmaya başlayınca buhrandan çıktığını anlamış. Bunu başarabilmek için farkında olmadan keşfettiği tuhaf bir hileye başvurduğunu da. Karısının terk ettiği kişi istediği düşleri kuramadığı için yazar önce kendi eski halini düşlüyormuş. Yatağını kimseyle paylaşmayan, hayalleri hiçbir güzel kadının rüyalarıyla karışmayan kendi eski halini. Geçmişte bıraktığı o kişiliği kararlılıkla ve o kadar yoğunlukla düşlüyormuş ki sonunda hayalini kurduğu o kişinin yerine geçiyor ve böylece onun hayallerini kurmaya başlayarak huzurlu uyuyabiliyormuş. Kısa bir süre sonra da bu ikili hayata alıştığı için hayal kurmak ya da yazabilmek amacıyla kendisini zorlamasına bile gerek kalmamış. Aynı sigaralarla küllüğü doldurarak, aynı fincanlarla kahveler içerek bir başkası olup yazıyor, aynı yatakta, aynı saatlerde kendi geçmişinin hayaletine bürünerek huzurla uyuyabiliyormuş. Bir gün karısı gene üzerinde fazla durulabilecek bir bahane göstermeden kendisine, eve demişmiş kadın, geri döndüğünde yazar için gene alışamadığı zor bir dönem başlamış. İlk terk edildiği günlerde düşlerinde baş gösteren belirsizlik yeniden bütün hayatına sinmiş çünkü. Uğraşa uğraşa uyuduğu uykularından kabuslarla uyanıyor, eski kimliğiyle de yeni kimliğiyle de bir huzur bulamadan, ikisi arasında evinin yolunu şaşırmış bir sarhoş gibi boşu boşuna dolanıyormuş. Bu uykusuzluk sabahlarının birinde yatağından kalkıp elinde yastık, yazı masasıyla kağıtlarının durduğu kalorifer ve toz kokan odaya gitmiş yazar. Oradaki küçük divana büzüşerek uzanınca hemen derin bir uykuya dalmış. O sabahtan sonra sessiz ve esrarlı karısının yanında onun anlaşılmaz rüyalarla değil, hep orada yazı masasıyla kağıtlarının yanı başında uyumuş yazar. Uyanır uyanmaz uykuyla uyanıklık arasında yazı masasına oturup düşlerinin devamı gibi gözüken hikayelerine huzurla devam edebiliyormuş. Ama şimdi korktuğu başka bir derdi varmış. Karısı kendisini terk etmeden önce birbirlerinin yerine geçen, birbirlerinin benzeri iki adam üzerine sonraları okuyucularının tarihi dediği bir kitap yazmışmış. huzurla uyuyabilmek, yazabilmek için eski kişiliğinin hayaletine büründüğünde yazar bu hikayeyi yazan kişi oluyor, kendi geleceğini de bu hayaletin geleceğini de yaşayamadığı için aynı heyecanla eski benzerler hikayesini yeniden yazarken buluyormuş kendini. Her şeyin her şeyi taklit ettiği, bütün hikayelerin ve insanların kendilerinden başka şeylerin taklidi ve aslı olduğu ve bütün hikayelerin başka hikayelere açıldığı bu dünya, yazara bir süre sonra o kadar gerçek gözükmeye başlamış ki, bu kadar aşikar bir gerçekle yazılan hikayelere kimsenin kanmayacağını düşünerek, kendisinin yazmaktan, okuyucularının inanmaktan hoşlanacağı gerçek dışı bir dünyaya girmeye karar vermiş. Bu amaçla güzel ve esrarlı karısı yatağında sessizce uyurken, yazar gece yarıları şehrin karanlık sokaklarında, lambaları kırık arka mahallelerinde, Bizans'tan kalma yeraltı dehlizlerinde, esrarkeş ve gariban kahvelerinde, meyhane ve pavyonlarında geziniyormuş. Şimdiye kadar gördükleri ona şehrimizdeki hayatın hayal edilmiş bir dünya kadar gerçek olduğunu öğretmiş. Bu alemin bir kitap olduğunu tabii ki doğruluyormuş. Bu hayatı okumaktan, şehrin ona her an sunduğu yeni sayfalar içinde rastladığı yüzlere, işaretlere, hikayelere baka baka her gün saatlerce yürüyüp köşe köşe sürtmekten o kadar hoşlanıyormuş ki, yatağında uyuyan güzel karısına ve yarıda bıraktığı hikayesine hiç geri dönememekten korkuyormuş şimdi. Aşktan çok yalnızlığın, hikayenin kendisinden çok hikaye anlatmanın üzerinde durduğu için yazarın hikayesi sessizlikle karşılandı. Galip herkesin bir nedensiz terk edilme hatırası olduğu için yazarın karısının onu neden terk ettiğinin özellikle merak edildiğini düşündü. Bundan sonraki hikayeye başlayan konsomatris kadın, anlatacaklarının gerçek olduğunu birkaç kere tekrarlayıp, turist arkadaşlarımızın da bu önemli noktadan haber kılındıklarından özellikle emin olmak istedi. Çünkü hikayesinin yalnız Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ibret olmasını istiyordu. Yakın tarihte gene bu pavyonda başlıyordu hikaye. İki amca çocuğu yıllar sonra aynı pavyonda karşılaşıp çocukluk aşklarını yeniden alevlendirmişler. Kadın konsomatris, erkekte kabadayı yani pezevenk dedi kadın turistlere dönerek. Olduğu için böyle durumlarda bekleneceği gibi aralarında erkeğin kızı vurmasına yol açacak bir namus durumu da yokmuş. O zamanlar pavyonda memleket gibi süt limanmış. Gençler birbirlerini sokaklarda kurşunlamaz, öperler, bayramlarda birbirlerine bomba değil şekerli paket yollarlarmış. Kızla oğlan da mutluymuşlar. Kızın babası aniden öldüğü için aynı evde yaşar ama ayrı yataklarda yatarlar. Dört gözle evlenecekleri günü beklerlermiş. O gün geldiğinde kadın yanında bütün Beyoğlu'nun konsomatrisleri boyanıp süslenir, kokular sürünürken erkek düğün tıraşı olduktan sonra çıktığı ana caddede güzeller güzeli bir kadının ağına yakalanmış. Bir anda aklını başından alan kadın onu Pera Palas'taki odasına götürdükten doya doya da seviştikten sonra sırrını açıklamış. İran Şahı ile İngiliz kraliçesinin piçiymiş bu bahtsız kadın. Kendisini bir zevk gecesinden sonra yüzüstü bırakan annesiyle babasından intikam alacak bir büyük planın parçası olarak Türkiye'ye gelmiş. Kabadayımızdan bir yarısı milli emniyette bir yarısı gizli polis teşkilatında olan bir haritayı elde etmesini istiyormuş. Tutkunun alevleriyle yanan delikanlı izin isteyip düğünün yapılacağı pavyona koşmuş. Davetliler dağılmışmış ama kız bir köşede ağlarmış. Önce onu avutmuş, sonra bir milli davanın peşine düştüğünü söylemiş. Nikahlarını ertelemişler. Bütün pavyon kadınlarına, göbek dansözlerine, randevuculara, sulu kule çingenelerine haber salıp İstanbul batakhanelerine düşen polisleri tek tek elden geçirtmişler. Sonunda iki parçasını da elde edip haritayı birleştirdiklerinde kız amcaoğlunun İstanbul'un bütün çalışkan kadınları gibi kendisine de oyun oynadığını, İran Şahı ile İngiliz kraliçesinin kızına aşık olduğunu anlamış. Sol göğsüne sakladığı haritayla birlikte en düşük kadınlarla en ahlaksız erkeklerin gittiği kule dibindeki bir kerhanenin bir odasına kendini kederle sürgün edip gizlenmiş. Amcaoğlu Cadalos Prenses'in emriyle İstanbul'u karış karış aramaya başlamış. Aradıkça ama aratanı değil aradığını, herhangi bir kadını değil aşkı, prensesi değil çocukluğunun amca kızını sevdiğini anlamış. En sonunda bulduğu kule dibindeki kerhanede bir dikiz aynasından seyrettiği çocukluk aşkının papyon kravat takan bir zengine karşı saflığını korumak için ne numaralar yaptığını görünce kapıyı kırıp kızı kurtarmış. Kabadayının yüreği yanarak yarı çıplak sevgilisinin kaval çalışını seyrettiği deliye uydurduğu gözünün üstünde acıdan koskoca bir et beni çıkmış. Bir daha da kaybolmamış. Aşklarının aynı nişanından kızın da sol memesinin altında varmış. Polisle birlikte Pera Palas'ı basıp Cadalos kadını yakaladıklarında ise erkek yutan prensesin çekmecelerinden tek tek kandırıp siyasi koleksiyonuna kattığı on binlerce masum delikanlının çeşitli pozlarda çekilmiş çırılçıplak resimleri çıkmış. Ayrıca bu geniş politik yelpazenin yanında televizyonda anarşistlerle birlikte sergilenen kitaplardan yüzlercesi, orak çekiçli bildirilerle son İbne Padişah'ın vasiyeti üzerine Bizans haçı işlenmiş Türkiye'yi bölme planları da varmış. Polis memleketi anarşiyi tıpkı frengi belası gibi bu kadını soktuğunu çok iyi biliyormuş bilmesini. Ama kadının fotoğrafları arasında nice polisimizin de eli coplu, anadan doğma resmi çıktığı için olay gazetelere geçmeden örtbas edilmiş. Yalnızca amca çocuklarının düğün haberinin bir fotoğrafla birlikte yayımlanmasına izin verilmiş. Bir köşesinden hikayecimizin bizzat kendisinin de üzerinde yakası tilki kürkünden şık paltosu ve şu anda da taktığı ince küpeleriyle gözüktüğü bu fotoğraflı gazete kesiğini konsomatris çantasından çıkardı. Ve masada elden ele dolaştırılmasını söyledi. Daha sonra hikayesinin bazı şüpheler, hatta yer yer gülümsemelerle karşılandığını gören kadın öfkelenerek anlattıklarının gerçek olduğunu söyleyip içeri seslendi. Prensesin kurbanlarıyla birlikte nice edepsiz fotoğrafını çeken fotoğrafçı da buradaydı. Pavyon kadını masaya yaklaşan kurşuni saçlı fotoğrafçıya, misafirlerimizi bir aşk hikayesi karşılığında hem fotoğraf çektireceklerini hem de bolca bahşiş bırakacaklarını söyleyince yaşlı fotoğrafçı bir hikayeye başladı. Bundan en azından 30 yıl önce küçük stüdyosuna uğrayan bir uşak fotoğrafçıyı Şişli'de tramvay yolu üzerindeki evlerden birine çağırmış. Zengin eğlenceler için daha uygun onca meslektaşı varken pavyon fotoğrafçısı diye bilinen kendisinin neden arandığını merak ederek gittiği bu evde fotoğrafçımızı karşılayan genç, güzel ve dul bir kadın ona bir iş teklifi yapmış. Yüklüce bir para karşılığında her gece Beyoğlu pavyonlarında çektiği yüzlerce fotoğrafın birer kopyasını sabah kendisine bırakmasını öneriyormuş fotoğrafçıya. Fotoğrafçı biraz da meraktan kabul ettiği bu işin arkasında bir aşk hikayesi olduğunu sezerek kumral saçlı, şehla gözlü kadını elinden geldiğince yakından izlemeye karar vermiş. İlk iki yılın sonunda kadının daha önceden tanıdığı ya da resmini gördüğü belirli bir erkeği aramadığını anlamış. Çünkü kadının her sabah elden geçirdiği yüzlerce fotoğrafın içinden arada bir seçip başka pozlarını, büyütülmüş fotoğrafların istediği erkeklerin yüzleri de yaşları da birbirini hiç tutmuyormuş. Daha sonraki yıllarda biraz işbirliğinin verdiği yakınlık, biraz da sırdaşlığın verdiği güvenle kadın fotoğrafçıya açılmaya başlamış. Bu boş suratlıların, bu anlamsız bakışlıların, bu ifadesiz yüzlerin fotoğraflarını boşu boşuna bana getirme diyormuş. Hiçbir anlam, hiçbir harf göremiyorum onlarda. Belli belirsiz bir anlamı okuyabildiği, bu kelimeyi ısrarla kullanıyormuş kadın, bir suratın öbür fotoğrafları ise her seferinde kadını hayal kırıklığına sürükler, o zaman hep şunu söylermiş. Hüzünlülerin, mahzunların gittiği pavyonlar ve meyhanelerde bütün bulacağımız bu kadarsa, o iş yerlerinde, o dükkan tezgahlarında, o memur masalarında ne kadar, ne kadar boş bakıyorlardır Allah'ım. İkisini umutlandıracak bir iki vakaya da hiç rastlamamış değillermiş. Ama bir keresinde sonradan kuyumcu olduğunu öğrendikleri ihtiyar bir adamın kırış kırış yüzünde, üzerinde uzun uzun durduğu bir anlam okumuş kadın. Ama çok eski ve çok durgunmuş bu anlam. Alnının kırışıkları ve göz altlarındaki harf zenginliği hep kendini tekrar eden ve bugün hiç ışık tutmayan kapalı bir anlamın son nakaratlarıymış yalnızca. Yaşadıkları günü işaret eden, gerilimli harflerle kıpır kıpır bir surata, 3 yıl sonra rastladıkları sıra muhasebeci olduğunu öğrendikleri bu adamın fotoğraflarını büyütüp fırtınalı suratıyla heyecanlandıkları günlerin birinde, karanlık bir sabah, kadın fotoğrafçıya bu muhasebecinin gazetelerde çıkan koskoca bir fotoğrafını göstermiş. Zimmetine 20 milyon geçirdi. Suçluluğun, kural dışılığın heyecanı bitince gevşeyen muhasebecinin, bıyıklı polisler arasından okuyuculara huzurla bakan yüzü, kınalar sürülmüş kurbanlık bir koyununki kadar boşmuş artık. Tabii ki sofrada oturanlar, asıl aşkın fotoğrafçı ile kadın arasındaki aşk olduğunu aralarında fısıldaşarak, kaş göz işaretleriyle anlaşarak çoktan karar vermişlerdi. Ama aşk hikayesinin sonunda bambaşka bir kahraman vardı. Serin bir yaz sabahı elinde kalabalık bir pavyon masasının fotoğrafında anlamsız suratlar arasında pırıl pırıl parıldayan o inanılmaz yüzü gördüğü an kadın 11 yıldır sürdürdüğü araştırmalarının hiç de boşa gitmediğine hemen karar vermiş. Aynı gece gene pavyonda görüldüğü için bu harika ve genç yüzün rahatlıkla çekilip büyütülen fotoğraflarında çok yalın, çok sade, çok açık bir anlam okunuyormuş. Aşk imiş bu anlam.